Ayrım 2. Yeşil Gece. Reşat Nuri Güntekin. Sayfa 22. İlk günlerde de gözleri İstanbul'un hiçbir şeyini görmemişti. Medresenin biraz ötesinde kalabalık bir piyasa caddesi vardı. Akşamüstü korkunç bir at ve araba kargaşalığı içinde acayip kıyafetli kadınlar gezer, etraflarına bıyıklı, sakallı, asker, başı bozuk dirsek vuran, söz atan bir erkek kalabalığı kaynaşırdı. Gece olunca cadde baştan başa ışık içinde yüzer, bayraklar resimlerle süslü tiyatro kapılarının önünde çalan mızıkaların sesleri onun kapalı taş odasına kadar gelirdi. Fakat küçük Softa'nın gözü bu nafile dünya alayişlerini görmüyor, bütün zamanı bu karanlık taş odada geçiyordu. Görünüşte karanlık fakat hakikatte onun gördükleri yanında değil. Bu fenerlerle donanmış cadde, en büyük İstanbul camilerinin kubbesinden akan avize ışıkları kaç pul ederdi? Bu bir zaman böyle devam etti. Büyük bir ateşte çalışıyor, sadece kendi dersleriyle kalmayarak meşhur İstanbul müderrislerinin başka medreselerdeki derslerini de dinlemeye gidiyordu. Hocaya ve kitaba masum bir emniyeti vardı. Anlayamadığı, karanlık bulduğu şeyler karşısında suçu hep kendine yüklüyordu. Fakat küçük Softa, yaratılışı ve belki bir parçada terbiyesi itibariyle kendisiyle ders şerikleri arasındaki farkları görmeye başlamakta pek gecikmedi. Zaten İstanbul'da ilk hayal kırıklığı ona arkadaşlarından gelecekti. O babasının da daima dediği gibi bir gün dünyayı gölgesi altına alacak yeni yeşil sancak gönüllülerini bambaşka tasavvur etmişti. Fakat bunların çoğu sırf kendilerini yaşatacak bir zanaat elde etmek için esnaf çıraklığına girer gibi medreseye girmiş köylü çocuklarıydı. Tarlada toprakla uğraşacaklarına burada İsar ve Kuduri ezberleyeceklerdi. Dağda koyun güdecekleri yerde şehirlerde insan sürüleri gütmeye hazırlanacaklardı. Fakir taraflarına gelince bu da dağdaki çobanınkinden pek farklı değildi. Kaba ve iptidai bir dünyaları vardı. Karalar ve denizlerin üstünde kubbe biçiminde bir büyük tavan, onun üstünde çivi çivi çakılmış yıldızlar, altında insan sürüleri. Her birinin iki omuzuna iki hafiye melek oturmuş, durmadan ne yaptıklarını, ne düşündüklerini yazıyor. Sonra bunların hepsinin üstünde kullarını bu jurnallere göre keyfince asıp kesen, mesela kadınlar sokakta yüzlerini açıyor diye tarlalara dolu, şehirlere taş yağdıran çatık yüzlü bir tanrı, günah işleyenleri yakmaya mahsus bir ocak ki bir deliği açık kaldığı zaman yeryüzü sıcaktan kavruluyor. Bir cennet ki içinde İstanbul çarşıları gibi yiyeceğe, içeceğe dair yok yok. Yalnız şu farklı ki orada alışveriş parayla değil. Allah'ın sevgili kulları diz dize oturmuş, gece gündüz dua ve ilahi okumakla meşgul. Ara sıra ibadete fasla vererek çeşit çeşit nimetleri yiyorlar, huriler gılmanlarla sefa sürüyorlar, sonra yine dua ve ilahi. Şahin Efendi arkadaşlarının nasıl olup da bu kadar kaba bir ahiret fikriyle yaşayabildiklerini, daha ilerisi için bir merak duymadıklarına hayret ve merhamet duyuyordu. Geldiğinin ikinci yahut üçüncü ayında galiba bir şehzade düğünü vesilesiyle bu avluda softalara verilmiş bir zerde pilav ziyafeti, Şahin Efendi'nin bu hayret ve merhametini şiddetli bir tiksintiye çevirmişti. O akşam tamamıyla kendi hallerine bırakılan çömezler pilavdan sonra bir de eğlendi tertip etmişlerdi. Nedim Hoca isminde bir softa ki şimdi şeriat mahkemelerinde yalancı şahitlikle geçindiği işitiliyordu. Başka birkaç arkadaşıyla beraber orta oyununa benzer bir oyun tertip etmişti. Nedim Hoca cübbeden ferace, sarıktan yaşmak yaparak kadın kıyafetine giriyor, öteki de kocası oluyordu. Kadın kıyafetindeki softa türlü cilvelerle erkeği kudurttuktan sonra kaçıyor, erkek yalvarmalar, tehditlerle onu kovalıyordu. Bu sahne öyle kelimeler ve tabirler, öyle hareketlerle oynanıyordu ki Şahin Hoca tüylerinin diken diken olduğunu hissediyordu. Kemerlere asılmış iki büyük fenerin ışığında bu oyunu taşkın ve coşkun bir zevkle seyreden çehreler hala Şahin Efendi'nin gözleri önündeydi. Bu meydanın etrafında birbirinin yanından, üstünden, arkasından bakan sıkışık bir tıraşlı baş kümesi, çeşit çeşit yüzler. Kimi açlıktan, beden sefaletinden yıpranmış, yeşilimsi bir renk bağlamış, kimi damızlık boğalar gibi kaygısızlıktan, gamsız, kasavetsiz, yiyip içip uyumaktan cilalanmış gibi parlak kırmızı. Dar, geriye kaçmış, ileri fırlamış, biçimsiz alınlar, enfiyeden delikleri büyümüş, biçim biçim burunlar. Fakat hepsinde kenarları tıraşlı, çember sakallar. Bu sahneyi zekadan değil, hırs ve iştahdan gelen bir parıltıyla seyreden gözler, hazından soluyor gibi açılmış ağızlar. Erkek rolünü yapan softa iri bir adamdı. "Hatun, ben seni bedava almadım. Kemerdeki horoz gözü gibi kırmızı altınları bir bir babanın avucuna saydım. Ben seni Aseli Vizal'dan mahrum etme diye bağırarak azgın bir boğa gibi kadına saldırdıkça medresenin kararmış kemerleri eğlenen insanların kahkahasından ziyade korkunç bir ihtilal kalabalığının gürültüsüne benzer seslerle titriyordu. Şahin Hoca ilk hayal inkisarı yarasını bu manzaradan almıştı. Medreselerde gök kubbesinin ardındaki ilahi muammaları arayan talabe-i umum bunlar mıydı? Bir gün yeşil bayrağın ardında cihanın dört köşesini istilaya gidecek yeşil ordunun gönüllüleri bu adamlar mıydı? Genç muallim o gece küme halinde gördüğü çehrelerin şimdi birer birer etrafında dolaştığını, yaşadığını görüyordu. İşte Hafız Remzi. Yanık sesiyle Kur'an okumaya başladığı zaman insana varlığını unutturan, gözünde yaşlar, yüreğinde çarpıntılarla yedi kat göklere yükselen, fakat aynı ağızda küfretmeye, kavga etmeye başladığı zaman insanı insan olarak dünyaya geldiğinden utandıran Hafız Remzi. O, Ramazanlarda cerre çıkmaz, büyük camilerde mukabele okurdu. Sesi gibi yüzü de güzeldi. Birçok kadınlar onu görüp dinlemek için Şehzade Piyasası'nı terk ederlerdi. Sofu ihtiyar hanımlar bile bu güzel sesli hafızın Terü Taze şehresinde tecelli eden Cemal-i İlahi'ye hayrandı. Hafız Remzi pek yüksek gönüllüydü. Her kadına yüz vermezdi. Çok kere yaşlı dulları, tecrübesiz genç kızlara ve kadınlara tercih ederdi. Yiyeceği, giyeceği, harcayacağı civar konaklardan gelirdi. Mevlid okumak yahut şeriat mahkemelerinde işlerine bakmak bahanesiyle birçok evlere girip çıkardı. Softalar onun yatak odasına girdiği kadınların saymakla tükenmeyeceğini söylerlerdi. Nihayet çok yaşlı fakat zengin bir paşa karısıyla evlenmişti. Hanımefendi kıymetli paşası toprağa düştüğü gece devir hatmi okutmak için konağına hafızlar çağırtmıştı. Aralarında bu Hafız Remzi de vardı. O güzel sesiyle yalnız paşanın cennetteki ruhunu şad etmekle kalmamış, fani dünyadaki hanımefendinin kalbini de çalmaya muvaffak olmuştu. İşte bu Hafız Remzi'ye medrese kapısına kadınlar dadandığı için bu avluda o güzel ve müessir sesiyle aman Allah çağırtarak çevire çevire sopa çeken Zeynel Hoca. Zeynel Hoca uzun boylu, sopa gibi dik vücutlu, gayet haşin, dik kafalı, geçimsiz, mutaassıp bir softaydı. Keskin sivri yüzünde sivri dişleri, bir yana çarpılmış uzun bir burnu vardı. Babasıyla üç erkek kardeşi denizciymişler. Dördü de inatları yüzünden denizde boğulmuşlar. Büyük fırtınalarda sandallar karaya çekilir, büyük posta vapurları kaçacak liman ararken onlar ne varmış bu havada diye inatlarına denize çıkarlar ve bir daha geri dönmezlermiş. Ailenin bu huyunu bildikleri için amcaları Zeynel'i katiyen sandalcı yapmak istememişler, medreseye vermişler. O da bir deniz fedaisi olacağı yerde bir şeriat fedaisi olmaya başlamıştı. Şahin Efendi bir gün ona demişti ki, ''Hocam, amcaların seni medreseye vermekle de pek akıllılık etmiş olmalıdır. Takdiri ilahi tedbirle değişmez. Anlaşılıyor ki Cenab-ı Hak sizlerin boğulmak suretiyle fani dünyadan göçmenizi mukadder etmiş. Babanla kardeşlerin suda boğulmuşlar. Korkarım ki sen de ipte boğulup öleceksin.'' Bununla beraber Zeynel Hoca'nın çeşit çeşit işkence aletleriyle dolu korkunç bir cehennemi vardı. Ahiretin bütün memurları ebediyen bu cehennemde deri yüzmek, dil koparmak, ağızlara kaynar katran akıtmak, kızdırılmış şişlerle göz oymak gibi işlerle meşguldü. Buna mukabil cennet hayali onda pek müphem ve iptidai kalmıştı. Bu günahkar dünyanın ahalisinden kaç kişi cennete gidebilecekti ki kudret uzun uzadıya hazırlık yapmak külfetine lüzum görmüş olsun? Zeynel şöyle söylerdi. Hak Teala'dan bana hitab-ı izzet gelse ki, ey münettikim-i zülcelal, cennet bahçelerinde ben ne edeceğim ki? Bana asilerin cehennemde yandıklarını bir köşeden seyrettir. Onun fikrinde insanlar yalnız yaptıkları işten, düşündükleri şeyden değil, gördükleri rüyadan bile mesuldürler. İnsan denen mahlukun dünyada ve ahirette nasibi kamçı ve ateşti. Hele kadınlar. Sokakta yanından süslü bir kadın geçtikçe küfrederek sataşmak onun adetiydi. Annesi bir gün babasından dehşetli bir dayak yedikten sonra ölmüştü. Bunun için babasına kabahat bulmaz. Kim bilir, kadın milleti bu, eksik etek. Ne kabahat etti ki babam terbiyesini verdi. Ama eceli gelmiş, öldü, ne yapalım derdi. Elinde olsa mecelleye kadın erkekten can davası edemez diye bir madde ilave edeceğini sık sık tekrar ederdi. Ramazanlarda cerre çıkardı. Dolaştığı köylerde öyle vahşi bir şiddette cehennem cezalarından bahsederdi ki saçlı sakallı erkekler titrer, çocuklar ağlardı. Şeriata mugayir bir şey gördüğü zaman isyan etmeyi, bir günah işleyenleri sadece Allah'a havale etmeyerek dövmeyi, gavura eli eriştiği yerde fenalık etmeyi halis Müslümanın vazifesi bilirdi. Onun kendi fikirlerine uymayan her şey şeriata mugayir, her beğenmediği fikir ve iş bir günah olduğu için önüne gelene sataşır, çarşıda malına fazla para isteyen esnafı, insaf dinin yarısıdır, insafsızlık ediyorsun, demek yarı yarıya kafir oldun diye dövmeye kalkardı. Şahin Hoca bir gün onun şu kapı önündeki sokağa düşmüş bir domatesi yerden alan bir dilenci çocuğuna, sana onu hibe mi ettiler ki alırsın, gayrim malına el uzatırsın diye dayak attığını görmüş, yüreği parçalanmıştı. Bereket versin Mecit Molla yetişmişti de çocuğu softanın elinden kurtarmıştı. Bu Mecit Molla, Zeynel Hoca'nın müderrisler de dahil olduğu halde Somuncuoğlu medresesinde tek korktuğu adamdı. Mecit Molla saray imamlarından birinin oğluydu. Genç Molla'nın babası vasıtasıyla ara sıra Abdülhamit'e jurnal verdiği, hatta derste Rıza-i Hümayun'a muhalif bir söz sarf etmiş bir müderrisi Halep'e nefrettiği söylenirdi. O Mecit Molla da bir başka alemdi. Görünüşte mazlum, hayırha, terbiyeli bir İstanbul çocuğu. Zeynel Hoca'nın ateşte dindarlığı gibi onun zahiri nazlılığı ve çelebiliği de bir zaman Şahin Efendi'yi aldatmıştı. Şahin Efendi ağır bir rüya içinde gibi bu türlü hayallerden, hatıralardan kendini kurtaramıyordu. Açlığın, sefaletin Anadolu köylerinden başlarında bir yırtık sarık, sırtlarında birer meşin heybeyle sürüp getirildiği alil, eble, müteretti, yarı meczup çocuklar, karlı havalarda yiyecek aramak için şehirlere inen aç kurtlara benzeyen, yalnız sıhhatten, iştihadan ve hayvani sevki tabilerden ibaret birçok iptidai mahluklar, isimleri, çehreleri karışmış korkunç bir heyula sürüsü halinde, boş hücrelerde, rutubetten taşları yosun bağlamış avluda her günkü hayatlarını yaşıyorlardı. Kimi kaynayan kuru fasulye tenceresinin altındaki çalı çırpı ateşini gözleri durmadan yanarak üflüyor, kimi taş basamakların üstüne oturmuş sökük dikiyor, kimi burada şadırvanın yanında çamaşır yıkıyor. Sonra sütunların dibine çömelmiş, ellerinde sarı yırtık yapraklı kitapları ezberleyenler. O yanda bir dini münakaşa, bu yanda yine bir boğaz kavgası. Yahut dağdaki sığırtmaçların birbirini öldürürcesine itişip boğuşmalarına benzer şakalar. Şahin Efendi'nin kulağına yukarı pencerelerin birinden öksürüğe benzer hafif bir ses geldi. Genç muallim titrek başını kaldırdı. Vaktiyle orada Ispartalı bir hasta çömez vardı. Aç açına çalışmaktan verem olmuştu. Hala da eski bir kerevetin üstünde nöbetten titriye titriye çalışmaya devam ederdi. Şahin Hoca'dan başka kimse bu zavallının yanına uğramazdı. Genç softa ölünceye kadar ona yardım etmişti. Fakat aksi gibi onun da fakir bir zamanıydı. Öleceğine 3 gün kala ona bir şey isteyip istemediğini sormuştu. Hasta kemikleri çıkmış, kansız yüzünde hummadan parlayan gözleriyle ona yalvarmış, kaymaklı ekmek kadayıfı demişti. Şahin Hoca'nın kesesinde ara sıra 3-5 kuruş bulunurdu. Fakat o gece son kalan 20 parasıyla bayat simit alıp kuru yemişti. 3 gün sonra softanın cenazesi medreseden çıkarken Şahin Efendi kendini tutamamış ağlamaya başlamıştı. Ders şeriklerinden boya battı bir Halil Hoca vardı. Kendi halinde temiz fakat çok saf bir adamdı. Ne ağlıyorsun? Emir büyük yerden geldi. Senin benim de er geç gideceğimiz yer orası. Hemen Allah iman selameti versin diye onu teselli etmek istemişti. Şahin Efendi, öldüğüne ağlamıyorum. Zavallı adam son nefesinde bir ekmek kadayıfı istediydi, alıp yediremedim. O yüreğime dert oluyor demişti. Halil Hoca biraz düşündükten sonra hakimane bir tavırla şu cevabı vermişti. Sen ona değil, sana bana hayıflan. O şimdi tatlıların asıl yerine gitti. Cennette ekmek kadayıfından bol ne var? Demişti. Sonra da sakin, ahenksiz sesiyle ona ağır ağır cenneti tasvir eden şu ilahiyi okumuştu. Cennet bahçesinde 3 dere akar. Biri yağ, biri kaymak, biri şeker. Oturmuş muhabbet köşkünden bakar. Şahin Efendi bu hasta sofuya dair bir vaka daha hatırladı. Son haftalarda bir çareye bir hal daha arz olmuştu. 2'de 1 tıkanır, gözleri evlerinden uğramış, gömleğinin düğmelerini parçalayarak ''Aman ölüyorum!'' diye bağırırdı. Bir gün yine böyle bir buhran esnasında Halil Hoca'nın evinden Amasyalı bir softanın boğazına sarılmış ''Ölüyorum!'' diye bağırıyordu. Softa yakasını onun elinden kurtararak ''Ey ne yapalım? Ölüm Allah'ın emri. İlle şu benim yakamı bırak. Boğazımı sıktığın bir şey değil gömleği yırtacaksın.'' demişti. Bu hatıra Şahin Efendi'yi hem güldürdü hem ağlattı. 3 aylar geçince softalar heybelerini omuzlarlar, köylerde cerre çıkarlardı. Şahin de bu günleri sabırsızlıkla beklerdi. Sesi güzel değildi, mukabele okuyamazdı. Fakat buna mukabil çok tatlı vaaz ederdi. Halavetli bir natıkası vardı. Kasabadaki Fettah Efendi'den öğrendiği peygamberler ve İslam tarihi fıkralarını açık bir Türkçe ile tatlı tatlı anlatır, köylüleri hoşnut ederdi. Bayram gelince köylüler de onu boş döndürmezler, kesesine 3-5 mecidiye, heybesine buğday, tarhana, mısır koyarlardı. O bunları hemen tamamıyla anasına gönderir, kendisine ancak pek sıkı zamanlar ve kara günler için az bir para alıkoyardı. Evet, bir gün bütün cihanı gölgesiyle kaplayacak Yeşil Sancağın gönüllüleri bunlar mıydı? Bu ordudan, çapul ve bozgundan gayrı ne ümit edilebilirdi? Vasavallı Müslümanlık. Genç softanın bu soğuk taş odada Müslümanlığın akıbeti için hıçkıra hıçkıra ağladığı geceler olurdu. Bu ilk hayal inkisarını sonradan daha başka ümitsizlikler ve isyanlar takip etti. Yeşil Ordu'nun kumandanları hükmünde gördüğü müderrisler. Bu adamların ağzından bir hak ve hakikat sözü işitebilmek için ne ateşler içinde çırpınıp uğraşmıştı. Medresenin en çalışkan, en ateşli fakat buna rağmen en başı yumuşak talebesiydi. Müderrislerin ağzından çıkan sözleri Allah kelamı gibi emniyetle dinler ve çok kere onları anlayamamasını sırf kendi acizine, idraksizliğine verirdi. Böyle olduğu halde ders şeriklerine karşı duyduğu istikrah ve isyan hissi yavaş yavaş onlara da sirayet etti. Evet, Yeşil Ordu'nun kumandanlarının da gönüllü neferlerinden kalır yerleri yoktu. Onlar da dini ve ilmi menfaatlerini alet etmiş kimselerdi. Onlar da softalar gibi amansız bir ekmek kavgasına tutuşuyorlar, durmadan birbirlerini yiyorlardı. Aralarında birbirlerinin namusuna, canına kastedercesine rekabetler vardı. Bir zamanlar anlaşılmaz dillerini bir ibadet huşuğu içinde dinlediği nice heybetli ders-i amlar vardı ki, genç softa sonradan saray kölesi Abdülhamit casusu olduklarını öğrenmişti. Hatta evlatları demek olan medrese talebesi de dahil olduğu halde süründürdükleri insanın, söndürdükleri ocağın hat ve hesabı olmadığını ağızdan kulağa söylerlerdi. Bunlar öyle adamlardı ki bir padişah selamı 3-5 liralık bir ihsan için Allah'ı da peygamberi de tereddütsüz satarlardı. Müderrislerin arasında gerçi kendi yağlarıyla kavrulan mütevazi adamlar da vardı. Fakat zaman çok nazikti. Abdülhamit istibdadının en korkunç seneleriydi. Adamcağızlar gölgelerinden ürkerler, dışarıdan ziyade içerideki ulema arkadaşlarının bir tekmesine uğramak korkusuyla ağızlarını açamazlardı. Şahin Hoca bir kısım müderrisleri evvela acıyarak sevmişti. Fakat sonra onlardan da soğudu. Bu kadar miskinlik, bu kadar can ve ekmek kaygısı Yeşil Ordu'nun fedailerine yakışır mıydı? Böyle zamanlarda onlardan beklenen şey böyle her zulme, her harekete miskin miskin eyvallah deyip boyun eğmek miydi? Genç softadaki bu tenkit humması Lodos yangınları gibi arttıkça artıyor, peygamber postunda oturan halifeyi sarmaya başlıyordu. İstanbul'da ve cer mevsiminde dolaştığı Anadolu Rumeli köylerinde gördüğü, işittiği şeyler ona saray hakkında kafi bir fikir vermişti. Bir zaman sonra hükmetti ki bütün bir facianın mesuliyeti, günahı peygamber vekiline, Yeşil Ordu'nun zalim, korkak başkumandanına aittir. Müderrislere, ulemaya eskisi kadar kabahat bulmuyordu. Hele medreselerdeki çömezler onun gözünde büsbütün beraat ediyordu. Bütün kabahat halifedeydi. Genç softada bütün olgun fikirler ve kanaatler mutlaka fiile inkılap etmekçi ihtiyacını duyardı. Bu zamanlarda Abdülhamit'e karşı bir isyan hareketi başlamış olsaydı, Şahin mutlaka önde yürür ve yeşil bayrağın gölgesinde şehit olurdu. Bununla beraber birkaç sene sonra meşrutiyet inkılabı olunca medresedeki en uyuşuk bir ebleh arkadaşları kadar bile heyecan göstermedi. Hele 31 Mart isyanına büsbütün lakayt kaldı. Çünkü aradan geçen birkaç sene beklenilmez fikir ve itikat inkılaplarıyla onu büsbütün başka bir adam yapmıştı. Şahin Efendi hastalığının birincisinden çok daha şiddetli ve buhranlı olan ikinci devresinde acı acı hatırladı. O zamana kadar bütün kabahati şahıslara yüklemişti. Ahalinin ahlakı, itikadı bozulmuştu. İstanbul zevkten, eğlenceden başka bir şey düşünmüyordu. Koca memlekette can ve yürekten bir Allah diyen kalmamıştı. Onları hak yoluna şevk etmek vazifesiyle mükellef olan ulema, baştan başa cahil, korkak, menfaatperest ve müfsitti. Halife-i Resulullah olan adam zalim ve ahlaksızdı. Ancak yeryüzünü baştan başa yıkacak bir kan ve ateş tufanı idi ki yoksulluklara bir nihayet verecek, Müslümanlığı ilk saflığına irca edecekti. Fakat öteden beriden eline geçen tarih kitaplarını okudukça anlıyordu ki, geçmiş zamanlarında şimdiki zamanlardan kalır yeri yoktur. En eski tarihlerden beri din, daima ordunun geçtiği yerlerde ebedi bir yeşil gece hüküm sürmüştür. Sonuncuoğlu Medresesi'nden başlayarak yavaş yavaş genişleyen, bütün şimdiki zamanı yakan yangın, Osmanlı, İslam ve peygamberler tarihi içinde de en eski zamanlara doğru ilerliyordu. Onun geçtiği yerlerde muhteşem süslü cepheler dökülüyor, kubbeler çöküyor, yığın yığın enkazdan ve kaditlerden başka bir şey kalmıyordu. Fakat bu yangın tarihin seçilmez hudutlarında da durmadı. Yavaş yavaş gökyüzünü de sarmaya başladı. Şahin Efendi'nin zihninde korkunç sualler uyanıyordu. Bir kanun ki ebediyen fena tatbik edilir, cins cins suistimallere, zulümlere alet ve vesile olur, o kanunun doğruluğundan ve vaazının yüksek kudretinden şüphe etmek caiz olamaz mıydı? Tarihte mabuttan bol bir şey görünmüyordu. Hepsinin ayrı dini, peygamberi, ayrı ayrı ayinleri vardı. Hepsinin taraftarları kendi mabutlarının hakiki mabut, diğerlerinin hurafe ve yalan olduğunu iddia etmişlerdi. Şu halde hepsinin de insan icadı, insan hayalinin mahsulü olması mümkün değil miydi? Bu takdirde ruhun ebedi hayatından da ümit kesmek lazım gelmez miydi? Buna benzer daha birçok sualler birer birer zihninde uyandıkça genç softa dehşetten çıldırıyor, içine bir habis ruh hulul etmiş de onu çıkarmak istiyormuş gibi başını hücresinin soğuk taşlarına vurarak tövbe ve istiğfar ediyordu. Şüphe fena bir kurt gibi Şahin Efendi'nin ruhunu kemirmeye, masum itikadını yavaş yavaş yıkmaya başlamıştı. Bazen muvakkat bir zaman içinde zihnine garip bir uyuşukluk, kalbine derin bir sükunet çöküyordu. O vakit kendini bu hastalıktan tamamıyla kurtulmuş zannederek seviniyordu. Fakat bir müddet sonra ölmüş zannettiği kurdun tekrar canlandığını, başladığı tahrip işine derinden derine devam ettiğini duyuyordu. Kimseden imdat isteyemezdi. Bu şüphe öyle bir şeydi ki bir kere zihnine uğraması bile insanı müebbeden cehennemin ateşleri içinde yakabilirdi. Onu bir başkasına açmak asla caiz değildir. O sene İstanbul'da şiddetli bir kış vardı. Ateşsiz hücresinde eski yorganına sarınarak oturan genç softa pencereden yağan karları seyrederdi. Allah'ı öldürmek için gökyüzüne ok atan Nemrud'a benzemişti. Ona isyanının, şüphesinin okuyla parladığı gökyüzü böyle parça parça dökülüyor, eriyor gibi geliyordu. Demek ebedi hayat muhakkak değildi. Bu dünyada sevilip kaybedilen, istenilip ele geçirilemeyen şeylere başka dünyada kavuşmak ümidi de zayıftı. İnsan bir mihnet içinde kapadığı gözlerini belki bir başka aleme açamayacak ve dalından düşmüş bir kuru yaprak gibi toprakta çürüyüp gidecekti. Şahin Efendi düşüncesinin bu noktasında gülümsedi. Kendi kendine, "Şimdi anlıyorum ki bendeki din gayreti de öyle pek garez ve ivazdan salim bir şey değilmiş," dedi. "Sırf dünya muhabbeti, dünyanın tatlı hayatını bir başka alemde devam ettirmek hırsıyla ben bu mücadeleye girişmişim," diye düşündü. Bir zaman sonra bu ıstırap dayanılmaz ve saklanmaz bir dereceye geldi. Her şeyi göze alarak müderrislerinden bazılarına derdini açtı. Birincisi onu büyük bir dikkat ve alakayla dinledi. Sorduğu suallere uzun cevaplar verdi. Fakat bu cevapların hiçbiri onu tatmin edecek, şüphelerini kökünden kurutacak bir kuvvette değildi. Bir ikincisi genç softaya karşı sert bir tavır aldı. Dövecek gibi üstüne yürüyerek, "Tecdidi iman et habis, kafir oldun, bir daha böyle şeyleri aklından geçirme," diye bağırdı. İstediğimiz şeye inanmak, istediğimiz şeyi zihnimizden çıkarıp atmak kendi elimizde miydi? Müderrisin tehdidi Şahin Efendi'yi korkutmamıştı. Somuncuoğlu müderrislerinden daha başka kimselere, İstanbul'un maruf kelam ulemasına birer birer başvurdu. Kendisini biraz şefkat ve alakayla kabul edenlerin ayaklarına kapanarak, ellerine eteklerine sarılarak ağlıyor, "Dalalette kaldım, şüphelerimin vahiy olduğunu bana mukni delillerle ispat edin. Cesedin ölümünden sonra ruhumuzun da yaşamakta devam edeceğine, ebediyen mahvolmayacağımıza beni inandırın, şüphe ediyorum. Bu şüpheler için cehennemde ebediyen yanmaya da razıyım. El verir ki varlığımı duyayım." Bu dava genç softa için bir fikir ve ilim meselesi olmaktan çıkmış, bir hayat ve memat meselesi haline gelmişti. Ölüm tehlikesine uğrayan bir hayvan da ancak böyle heyecanlar ve hareketlerle çırpınırdı. Bazen kalabalık sokakların başlarında duruyor, gülüp eğlenerek, birbirleriyle şaka ederek geçen sürü sürü insanlara bakıyor, onların bu büyük meseleyle meşgul olmamalarına hayret ediyordu. Bu kalabalığın istikbali meçhuldü. Belki mezbahaya giden hayvan sürüleri gibi bilmeden Adem uçurumuna doğru yürüyordu. Bu karanlık akıbet karşısında bu insanların gülmeyi, eğlenmeyi, başka şeyler düşünmeyi nasıl canları istiyordu? Bir zaman geldi ki iki mahzun ve endişeli insanın baş başa konuştuklarını görse bu meseleden bahsediyorlar sandı. Medrese alimlerinden günden güne kuvvetlenen şüphelerini def edecek bir cevap almaktan ümidini kesince kitaplara sarıldı. İşini gücünü bırakarak umumi kütüphaneleri dolaşıyor, elindeki 5-10 kuruşu boğazından keserek kitaba veriyordu. O zamana kadar bütün medreseciler gibi Şahin Efendi'nin amcası da maddiyun idi. Onların ne dediklerini, ne iddia ettiklerini pek iyi öğrenememişti. Sadece Allah'a isyan etmiş bir takım ahlaksız zındıklar olduğunu biliyordu. Şüphe hastalığına tutulduktan sonra maddiyuna yine düşman gözüyle bakmakla beraber ne dediklerini merak etmeye başlamıştı. Fakat ne çare ki onların iddialarını açık suretten anlatan bir kitap bulamıyordu. Eline Ben Neyim, Nizam-ı İlm-ü Din gibi eserler geçti. Bu eserlerin muharriri bu maddiyunun belli başlı iddialarını anlattıktan sonra akli ve ilmi delillerle onları cerh ediyordu. Şahin Efendi ruhun da vücutla beraber sönüp gittiğini iddia eden bu adamlara hakim muharrinin verdiği sert, şiddetli cevapları okurken şevkinden ağlıyor, içinde sönmeye başlayan itikat ateşinin yeniden parladığını hissediyordu. Fakat ne çare ki bu ateş de hızını birkaç günden fazla muhafaza edemiyordu. Genç softa uzun uzun dayı düşündükten sonra bu kitapların hakim muharririni görmeye karar verdi. Derdini ancak o anlayacak, beklediği teselliyi o verebilecekti. Bir sabah ilk vapurla Beykoz'a gitti. İskelede Ben Neyim muharririnin evini sordu. Evi uzakta fakat kendisi şu iyi sufıçılarının istimbata yüklenmesine nezaret eden zattır dediler. İri vücutlu, ablak şehreli, kranta sakallı bir zat gösterdiler. Genç softa Efendi Hazretlerini bir zaman korka korka uzaktan seyrettikten sonra yanına yaklaştı. Heyecanından ayaklarına kapanır gibi bir hareket yaptı. Nizam-ı İlm-ü Din muharriri onu evvela para istemeye gelen bir cer hocası zannederek sert bir tavırla başından savmaya çalıştı. Fakat genç softa İstanbul'dan niçin kalkıp geldiğini anlatınca ilk hareketine nadim oldu. ''Ya öyle mi? Pekala. Hadi sen şu deniz kıyısındaki kahvede otur da beni bekle molla. Biraz işim var, gelirim.'' dedi. Yarım saat sonra dediği gibi kahveye geldi. Fakat evvela bir balıkçıyla uzun uzadıya bir palamut pazarlığına girişti. Sonra çarşıdan marangoz kıyafetli bir adam çağırtarak bir araba tekerleği meselesi konuştu. Nihayet sıra Şahin Efendi'ye geldi. Genç softa büyük bir heyecanla derdini anlatmaya başladı. Sesi titriyor, gözleri yaşarıyordu. Büyük hakim belki ona bir teselli sözü söyleyecekti. Fakat ne çare ki o esnada Efendi Hazretlerinin yanına kibar kıyafetli iki ihtiyar bey geldi. Biraz sonra da onları üniformalı bir paşayla gecelik entaresinin üstüne kocaman bir mevlevi sikkesi giymiş kara sakallı bir derviş takip etti. Kır kahvesinin kırık taş masası etrafında havai bir sohbet başladı. Havadan, sudan, bir hafta evvelki fırtınadan sonra boğaza giren balık sürülerinden, o yaz Kanlıca gazinosunda çalgı çalan Tatyos'tan uzun uzun bahsedildi. Onlardan biraz uzakta bir ağaç dibinde mahcup ve mahzun oturan sefil kıyafetli softaya kimse dikkat etmiyordu. Hele Efendi Hazretleri onun orada beklediğini tamamıyla unutmuş gibiydi. Şahin Hoca kendi kendini teselli etmek için besbelli bu adamların arasında Hafiye var da büyük hakim ondan çekiniyor diye düşündü. Fakat bu hayalde pek uzun müddet devam etmedi. Efendi Hazretlerinin gamsız, laubali kahkahaları softanın kalbini parçalıyordu. İnsan hoşlanmadığı ve çekindiği adamlar meclisinde yalancıktan bu kadar memnun ve neşeli görünebilir miydi? Yemek tariflerinden sonra da hafif ve çapkın bahislere sıra gelmişti. Entarili Mevlevi, Farisi beyitler okuyor, müstehcen fıkralar anlatıyordu. Efendi Hazretleri bunları sade bol kahkahalarla karşılamakla iktifa etmedi. Kendi de en ayıp kelimelerle onlara benzer hikayeler anlatmaya başladı. "Eh biz de yollanalım. Mideler açlıktan haybeye başladı," diye ayağa kalkmıştı. Saatlerden biri unuttuğu softayı o vakit hatırladı. Biraz mahcubane, "Yahu molla görüşemedik," dedi. O önde, Şahin Hoca elleri teeddüben göbeği üzerinde bağlı biraz arkasında yürümeye başladılar. "Neydi senin derdin molla? Benim kitapları mı okudun?" derindi. "Pekala, pekala." Şahin Hoca ağlamamak için kendini sıkarak, "Efendi Hazretleri," diyordu, "ben yanıyorum. Şüphe ateşi beni deli edecek. Sizden gayrı kimse beni bu dertten halas edemez. Beni ikna ediniz. Ruhun ebedi olduğunu bana ispat ediniz." Efendi Hazretleri peştemal büyüklüğünde siyah bir enfiye mendiliyle burnunu siliyordu. Şahin Hoca'yı baştan aşağı süzdükten sonra gülmeye başladı. Fakat bu gülüşte biraz merhamet ve dikkat vardı. Genç softayı için için yiyen hastalığı anlamıştı. "Molla oğlum," dedi, "senin başka işin kalmadı mı? Bunlar derin bahislerdir. Sana, bana benzemez nice mütefekkirler bu umman içinde boğulup gitmişlerdir. Bu meseleleri halletmek için değil, fakat layıkıyla kavramak için derin malumata ihtiyaç vardır. Hele sen, şimdilik dilim daracığını ihmal etme. Eğer o pek hoş olmazsa, yersin içersin. Bu meselelerle gönül rahatlığıyla meşgul olursun. Yahut daha iyisi olmazsın. Her neyse, işte böyle oğlum." Şahin Hoca'nın gözlükleri arkasında iki damla yeşim parladığını görerek babacan bir tavırla omuzuna vurdu. "Derdini anlamadım sanma molla. İtikat inkılabı, inkılapların en buhranlısıdır. Hemen Allah muinin olsun. Gerçi bu meselede Allah muinin olsun demek biraz ihtisaya benzer. Ama temsilde hata olmaz." Softa boynunu bükerek hıçkırdı. "Elimi tutmayacak mısınız efendi hazretleri?" Büyük hakim aynı dikkatle gülümseyerek, "Yürümeye başlamış fikirleri yollarından alıkoymak mümkün değildir molla," dedi. "En iyisi sen işi kendi haline bırak. Hak bir, Muhammed onun Resulüdür der gidersin. Bakalım ne olur. Sen benim öteki lakırdığımı da yabana atma. Mümkünse ye iç. Mide memnun olursa dima da memnun olur. Zihne nikbinlik, kalbe bir künayiş gelir." Şahin Hoca korkunç bir şey işitmiş gibi, "Eyvah," dedi, "siz de maddiyun gibi söylüyorsunuz." İhtiyar muharrir yine güldü. "Molla, sen amma açık gözmüşsün ha. Aklınca beni kendi sözümle mi izam edeceksin? Mahaza maddiyonun yegane beğendiğim lakırdıları, ruhla midenin münasebetine dair söyledikleri lakırdılardır. Dediğim gibi ye iç, dünyayı kendine zehretme. Şu yuvaya bak, oh!" İhtiyar hakim bastonuna dayanarak duruyor, başını havaya kaldırıyor, kocaman bir körüyü işletir gibi ciğerlerinin bütün nefesiyle nefes alarak ilave ediyordu. "Oo, yaşamak hakikaten doyulmayacak kadar tatlı bir şey. Hadi uğurlar olsun molla. Yahut daha iyisi seninle Beykoz paçası yemeye gidelim. Uzak yerden kalkıp gelmişsin, aç olmalısın." Efendi Hazretleri doğru söylemişti. Asırdide yatakları içinde akıp giderken nasıl da yolundan çıkan, ayrı bir istikamete doğru yürümeye başlayan fikirleri hiçbir şey geri çeviremiyordu. Hastalık kah ağırlaşarak, kah hafifler gibi olarak bir zaman daha seyrine devam etti. Ve Şahin Efendi'nin itikadı uzun bir can çekişmeden sonra yağ tükenmiş bir kandilin alevi gibi sönüp gitti. Fakat acısı müzmin bir matem hatırası gibi kalbinde tortulanıp kaldı. Şahin Efendi bugün büsbütün başka bir adam olduğu halde el an kalbinde bir şeyin gizli gizli sızladığını hissediyordu. Avlunun etrafındaki odalara son bir defa bakarak kendi kendine, "Buraya düşmeyeydim, belki bugün dünyaya hiçbir zarar vermeyecek, temiz bir itikada sahip, nikbin, gayretli, namuslu bir çiftçi olurdum," diye düşündü. Sonra yavaş yavaş medreseden çıktı. İkinci ayrımın sonu, sayfa 40.